Ayrım 11. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 116. Ekonomi ve ideoloji. Politika ve ideoloji alanındaki bütün dalgalanmaları yapının, structure, ifadesi olarak tanıtan ve sergileyen görüşle ki tarihsel maddeciliğin temel postülası olarak ileri sürülür, bu ilkel bir çocuksuluk olduğu için mücadele etmeli ve bu mücadele somut tarih ve politika yapıtlarının yazarı olan Marx'ın güvenilir tanıklığına dayanarak yürütülmelidir. Bu bakımdan en önemli metinler 18 Brumaire ile Doğu Sorunu üzerindeki yazılardır. Ama bu konuda öteki yapıtlarından da yararlanılır. Almanya'da devrim ve karşı devrim, Fransa'da iç savaş ve başka daha küçük yapıtları. Bu yapıtların üzerinde yapılacak bir çözümleme, tahlil, bütün eserlerinde dağılmış bulunan kuramsal yargıları tamamlayıp aydınlatarak ve yorumlayarak Marksizmin tarihsel metodolojisinin daha belirginleştirilmesini sağlar. Marx'ın somut araştırmalarında gerçekten nedenli bir ihtiyatlılık gösterdiği görülebilir. Bu ihtiyatlılığa genel nitelikteki kitaplarında rastlanmaz. Dipnot. Bu ihtiyatlılık örneklerine Bernheim'ın yaptığı gibi metodik ve sistematik bir sergilemede rastlanabilir. Bunun için Bernheim'ın kitabına tarihsel maddecilik konusunda okullar için el kitabı ya da halk için el kitabı gözüyle bakılabilir. Bu kitapta filolojik ve bilgince yöntemden başka Bernheim'ın programına uygun şekilde kendisini bununla sınırlandırmıştır. Açıkça Marksist tarih kavramının incelendiği görülür. E. Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode, 1. baskı, 1889, 6. baskı, Leipzig, 1908, Gramsci'nin notu. Bu ihtiyatlılığa şunlar örnek gösterilebilir. 1. Her durumda yapıyı statik olarak, enstantane çekilmiş bir fotoğraftaki resim gibi, tanıma güçlüğü, politika aslında her belirli anda yapıdaki gelişme eğilimlerinin yansımasıdır. Yalnız bu eğilimlerin zorunlu olarak kendilerini açıkça belli ettikleri söylenemez. Yapının gelişmesindeki bir evre ancak gelişme süreci sonuna erdiği zaman somut olarak incelenebilir ve çözümlenebilir. Yoksa süreç devam ederken değil. Bu inceleme yanlış bir varsayım yoluyla yapılabilir ama bir varsayımın söz konusu olduğunun açıkça belirtilmesi koşuluyla. 2. Bundan da belirli bir siyasal hareketin egemen sınıf yöneticilerinin bir hesap yanlışı olabileceği sonucu çıkarılabilir. Böyle bir yanlışı tarihsel gelişme, egemen sınıf yöneticilerinin parlamentodaki hükümet buhranları sırasında düzeltir ve aşar. Mekanik tarihsel maddecilik anlayışı yanılma olasılığını düşünmez. Her siyasal hareketi yapı tarafından belirlenmiş olarak kabul eder. Yani gerçek ve süreçli bir değişimin yansıması gibi ele alır. Yanlış ilkesi karmaşıktır. Bu bir hesap yanlışından doğan bireysel bir atılım olabilir ya da yönetici küme içindeki bir grubun ya da grupçuğun hegemonyayı ele geçirme hareketi olabilir ve bu hareket başarısızlıkla sonuçlanabilir. 3. Birçok siyasal eylemin örgütsel bir niteliği olan iç zorunluluklardan ileri geldiği yeterince dikkate alınmamaktadır. Bu demektir ki bu eylemler bir partiye, bir gruba, bir topluma bütünlük kazandırma ihtiyacından doğmaktadır. Bunu Katolik Kilisesi'nin tarihinde açıkça görüyoruz. Eğer kilisenin içindeki her ideolojik kavgaya doğrudan doğruya ilk elden bir yapıda bir açıklama ararsak, bunun sonu gelmez. Birçok siyasal iktisadi roman bu amaçla yazılmıştır. Tersine açıkça biliniyor ki bu tartışmaların çoğu gruplaşma, örgütleşme zorunlulukları ile ilintilidir. Roma ile Bizans arasında yapılan Sen Espirit'in, dipnot, Hristiyanların inancına göre Tanrı ile ilgili üçlü varlıklardan biri. Tanrı, Tanrı'nın oğlu İsa, Kutsal Ruh, Sen Espirit. Nereden geldiğine ilişkin tartışmada Doğu Avrupa'nın yapısında Espirit Sen'in babadan geldiğine, Batı Avrupa'nın yapısında da baba ve oğuldan geldiğini doğrulayan kanıtlar olduğunu ileri sürmek gülünç olur. Varlıkları ve çatışmaları yapı bakımından ve bütün tarih bakımından birbirine bağıntılı olan iki kilise, sorunlarını ortaya koyarken her biri kendisini ötekinden ayıran ve iç bütünlüklerini sağlayan ilkeyi ortaya koymaktan başka bir şey yapmamış olur. Aslında bu iki kiliseden her biri ötekinin ileri sürdüğü düşünceyi ileri sürebilir. Ayrım ve çatışma ilkesi yine de olduğu gibi kalır. İşte tarihsel sorun bu ayrım ve çatışma sorunudur. Yoksa iki tarafın zaman zaman savaşa tutuşması sorunu değil. Not: Emek sorunlarında ideolojik tefrika romanları yazan Küçük Yıldız, Stellatta ki çok tanınmış Fransız Weiss olmalı, Rus dumpingi ve tarihsel anlamı adını verdiği bu eğlenceli zırvaları arasında ilk Hristiyanlardaki fikir çatışmalarına değinerek bunların doğrudan doğruya o zamanın maddi koşullarına bağlı olduğunu fakat bizim bunları bilemediğimizi söyler. Ona göre bunun nedeni olayların uzak bir geçmişte kalmış olması ya da bizim herhangi bir fikri zayıflığımızdır. Bu rahat bir tutumdur ama bilim bakımından tamamıyla anlamsızdır. Aslında her gerçek tarihsel aşama kendisinden sonraki tarihsel aşamalarda bir iz bırakır. Bu bakımdan bu aşamalar bir anlamda en iyi belge sayılırlar. Tarihsel gelişme süreci zaman içinde bir bütündür. Bunun içinde şimdiki zaman tüm geçmişi içinde taşır ve geçmiş de şimdiki zamanda gerçekleşir. Bu da hiçbir bilinmezlik korkusu taşımadan hakiki özü oluşturur. Kaybolan şey, yani diyalektik olarak tarihsel süreçle iletilmeyen şey, kendiliğinden ilgiye değmeyen bir şeydir ya da olayların yüzündeki köpük gibi bir şeydir, geçicidir, itibaridir, olgudur, tarih değildir ve son çözümlemede yüzeydedir, savsaklanabilir. Ahlak bilimi ve tarihsel maddecilik. Bana göre tarihsel maddeciliğe uygun bir ahlakın bilimsel temeli şu ifadede aranmalıdır. Toplum, gerçekleşmesi için gerekli koşulları henüz var olmayan işlerin yapılmasını amaç edinmez. Eğer koşullar varsa işlerin yerine getirilmesi ödev, irade ise özgür olur. O zaman ahlak, iradenin özgürlüğü için zorunlu koşulların belirli yönde ve bir hedefe doğru araştırılması ve bu koşulların varlığının saptanması olur. Bundan başka tıpkı bunun gibi varılacak hedefler arasında bir değer farklılığı, hiyerarşi değil, bir derecelendirme söz konusu olduğunu da saptamak gerekir. Çünkü ahlak, verilmek istenilen, yalnız tek başına alınan her birey değil, bu bireylerden oluşan bütün bir toplumdur. Düzenlilik ve zorunluluk. Praksis felsefesinin kurucusunun düşünüşünde, tarihsel gelişmedeki düzenlilik ve zorunluluk kavramları nasıl doğmuştu? Bunları doğa bilimlerinden almış olduğu düşünülemez gibi görünmektedir. Tersine öyle görünüyor ki bu kavramları ekonomi politik alanında doğmuş olan kavramları işleyerek ve özellikle David Ricardo'nun ekonomi bilimine getirdiği şekli ve metodolojiyi işleyerek edindiğinin düşünülmesi gerekir. Bu da belirli pazar kavramı ve olgusudur. Aslında bu, tarihte ortaya çıkan kesin ve sürekli belirli güçlerin bilimsel olarak adlandırılışıdır. Öyle görünüyor ki bu güçler belirli bir otomatiklikle etki yapmakta olup, iyice kavrandıktan ve bilimsel olarak ana çizgileri saptandıktan sonra bu güçleri kullanan bireysel girişimler bakımından önceden görme, prevision olanağını ve gelecek hakkında doğru bir düşünce edinmeyi sağlar. Belirli pazar terimi, belirli bir üretim aygıtı yapısındaki toplumsal güçlerin belirli ilişkisi anlamına gelir. Bu ilişki siyasal, ahlaksal, hukuksal bir üst yapı tarafından güvence altına alınmıştır. Yani sürekliliği sağlanmıştır. Bu kesin ve sürekli güçlerin ve bunların kendiliğinden otomatikliliğinin, yani bunların bireysel iradelerin ve hükümetlerin keyfi müdahaleleri karşısındaki nispi bağımsızlıkları, saptanmasından sonra bilgin, varsayım olarak doğrudan doğruya otomatikliğin kendisine mutlak bir nitelik verir. Tamamıyla ekonomik olayları gerçeklikte az çok büyük ölçüde içinde oluştukları olaylardan ayırır. Neden sonuç, öncül sonuç ilişkilerini kurar. Böylece belirli bir ekonomik toplumun soyut bir şemasını verir. Bu gerçekçi, somut ve bilimsel yapı üzerine insanın tarih dışı, türsel, jenerike, daha genelleşmiş bir soyutlaması eklenir. İşte hakiki ekonomi bilimi gibi görünen bu soyutlamadır. Klasik ekonominin doğuşuna elverişli koşullar belli olduğuna göre yeni bir bilimden ya da ekonomi bilimini yeni bir tarzda ele almaktan, ki aynı şey demektir, söz edilebilmesi için yeni güç ilişkilerinin, yeni koşulların, yeni öncüllerin saptandığının kanıtlanması, özetle kendisine özgü yeni bir otomatikliği doğa olaylarındaki otomatiklikle kıyaslanabilir, nesnel bir görüntüde olan, yeni bir olaylar zincirine sahip olan, yeni bir pazarın belirlenmiş olması gerekir. Klasik ekonomi, ekonomi politiğin yeni bir eleştirisine yol açtı. Ama bu zamana kadar yeni bir bilimin kurulabilmiş ya da bilimsel sorun yeni bir tarzda ortaya konulabilmiş gibi görünmemektedir. Ekonomi politiğin eleştirisi, belirlenmiş pazarın tarihselliğinden ve otomatikliğinden hareket eder. Oysa salt ekonomistler bu unsurları ebedi ya da doğal sayarlar. Eleştiri pazarı belirleyen güç ilişkilerini gerçekçi bir tarzda çözümler. Çelişkilerini derinleştirir. Yeni unsurların ortaya çıkmasına ve bunların güçlenmelerine bağlı olan değişiklik olanaklarını değerlendirir. Eleştirel bir bilimin geçersizliğini, kadüsite ve bunun yerine başka bir bilimin konulabileceğini gösterir. Bu sonuncuyu hem yaşam hem ölüm olarak inceler ve iç yapısında dağılıp bozulmasını ve önüne geçilmez aşılmasını meydana getirecek ve canlılığının açık kanıtlarını göstermedikçe yerini alacak olan mirasçısını da tanıtır. Çağdaş ekonomik yaşamda keyfi unsur ister, bireysel girişimle ister, konsorsiyumlar ya da devletin girişimiyle ilgili olsun. Eskiden sahip olmadığı bir önem kazanmış olması ve geleneksel otomatikliği derinden sarsmış bulunması, kendiliğinden yeni bilimsel sorunların dikkate alınmasını haklı göstermeyen bir olaydır. Yani bu müdahalelerin keyfi ayrı bir ölçüden önceden kestirilemeyen nitelikte oluşu yeni bilimsel sorunların ele alınmasını gerektirmez. Bu ekonomik yaşamın değiştiği bir bunalım olduğu yolundaki yargıyı doğrulayabilir ki bu da açık bir şeydir. Hem sonra eski otomatikliğin ortadan kalktığı değil, sadece büyük ekonomik olaylar için eskisinden daha büyük bir değer ölçüsü bulunduğu, buna karşılık özel olayların sarsıldıkları söylenebilir. İşte tarihsel olaylardaki düzenlilik, yasa, otomatiklilik denilen şeyleri kurabilmek için bu düşüncelerden hareket etmek zorunludur. Metafizik bir determinizm yasası keşfetmek ya da genel bir nedensellik yasası ortaya koymak söz konusu değildir. Söz konusu olan, tarihin gelişmesi sırasında izafi olarak sürekli olan ve belirli bir düzenlilikte, belirli bir otomatiklikle işleyen güçlerin ne tarzda meydana geldiğini göstermektir. Büyük adetler yasasının kendisi de yararlı bir karşılaştırma haddi olmakla birlikte tarihsel olayların yasası olarak düşünülemez. Praksis felsefesinin bu unsurunun, ki aslında kendisine özgü içkinliği kendi tarzında kavramaktan başka bir şey değildir, tarihsel kökenini meydana çıkartmak için David Ricardo'nun ekonomi yasalarını nasıl ortaya koyduğunu incelemek gerekir. Praksis felsefesinin kuruluşunda David Ricardo'nun öneminin yalnız ekonomideki değer kavramına değil, felsefe cephesine de bağlı olduğunu görmek söz konusudur. Çünkü Ricardo bir düşünme tarzı ile birlikte tarihi ve yaşamayı kavrama biçimini de telkin etmiştir. Belirli bir sonuca varan öncülün, bundan dolayıdır ki yöntemi, praksis felsefesi kurucularının felsefe alanındaki deneyleri hareket noktalarıyla düşünsel uyarıcılar, des stimulans intellectuels, özdeşleştirilmeleri gerekir gibi görünmektedir. Ricardo'nun hiçbir bakımdan incelenip incelenmediğine bakmak gerekir. Dipnot: doğaüstü olmasa bile deney dışı bir erekçiliğe, gayeciliğe varan felsefi rastlantı, yasa ya da bir tanrı buyruğu kavramını da gözden geçirmek gerekir. Bundan başka metafizik materyalizmin dünyayı rastlantıya bırakan rastlantı kavramını da gözden geçirmelidir. Gramsci'nin notu: bu son ifade Dante'den alınmış olup Empedokles'e ilişkindir. İlahi Komedya, Cehennem 4. Görülüyor ki tarihsel zorunluluk kavramı düzenlilik ve akla uygunluk, rasyonalite kavramlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Soyut spekülatif anlamında ve tarihsel somut anlamında zorunluluk, etkin ve sonuç verici bir öncül bulunduğu zaman bir zorunluluk da vardır. Bu öyle bir öncüldür ki insanların bundan edindikleri bilinç toplumun bilincine somut hedefler gösterir ve halkın inançları kadar güçlü ve etkin olan bir kanılar ve inançlar bütününü meydana getirir. Öncülün içinde gelişmiş ya da gelişmekte olan toplumun iradesinin atılımlarına elverişli, zorunlu ve yeterli maddi koşullar bulunmalıdır. Ama açıkça anlaşılır ki nicelik bakımından hesap edilebilir olan maddi öncül, belirli bir kültür düzeyinden, yani bir fikir hareketleri bütününden ayrı düşünülemez, ürünleri ve sonuçları olarak. Her ne pahasına olursa olsun bir eyleme götürecek güçte ihtiraslar ve duygular bütünü bunlardan ayrı düşünülemez. Denildiği gibi ancak bu yolladır ki tarihe ve soyut spekülatif değil, tarih içinde akla uygunluğa, bunun sonucu olarak da akla uyumsuzluğa denk düşen bir kavram elde edilebilir. İtalyan idealist filozofları, özellikle Croce tarafından spekülatif olarak öne sürülen tanrı buyruğu ya da kader kavramlarını da gözden geçirmeli. Croce'nin G.B. Vico üzerine yazdığı kitaba bakmalı. Bu kitapta tanrı buyruğu kavramı spekülatif terimlerle ifade edilmiş olup Vico felsefesinin idealistçe yorumlanışına girişildiği görülmektedir. Kader kelimesine Machiavelli'nin verdiği anlamı görmek için Luigi Russo'ya bakmak gerekir. Russo'ya göre kaderin Machiavelli'de nesnel ve öznel olmak üzere iki anlamı vardır. Kader varlıklardaki doğal güçtür, yani nedensellik bağı. Olayların elverişli bir rastlaşmasıdır. Vico'da tanrı buyruğu olan şeydir bu ya da eski ortaçağ masallarını besleyen şu doğaüstü, transandante, yüce güç, yani tanrı kavramıdır. Ama Machiavelli için sonunda bu bireyin virtu, dipnot, erdem yapıcı güç, sundan başka bir şey değildir. Bu da gücünü insanın iradesinden alır. Machiavelli'nin virtusu, Russo'nun dediği gibi artık skolastiklerin ahlaksal bir niteliği olup gücünü Tanrı'dan bekleyen virtusu değildir. Titus Livius'un virtusu da değildir. Bu da çoğu zaman askerlikçe değeri gösterir. Oysa Rönesans insanının virtusu yetenek, ustalık, çalışkanlık, bireysel güç, duygululuk, fırsatı kullanmak ve kendi sorumluluklarının ölçüsünü bilmektir. Daha sonra Russo, tahlilinde birbirinden ayrı iki sonuca varır. Ona göre kader kavramı, doğa kuvveti olarak Machiavelli'de ve hümanistlerde hala doğal ve mekanik niteliğini korumakta olup, doğruluğun ifadesine ve tarih yönünden derinleştirilmesine Vico ve Hegel'de ulaşır. Şuna işaret etmekte yarar vardır ki bu kavramların Machiavelli'de hümanist filozoflarda olduğu gibi metafizik bir niteliği yoktur. Ona göre bunlar basit ve derin yaşam sezgileri, yani felsefeleri olup bunlar duyguların sembolleri olarak anlaşılmalı ve açıklanmalıdır. 11. ayrımın sonu. Sayfa 124.